Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün akrabalık ilişkilerini konuşacağız. Akrabalık ilişkilerindeki rollerimizi, bizi zorlayan durumları ve akrabalık ilişkilerinin kolay, hoş, tatlı taraflarını konuşacağız. Bunu yaparken kendi kimliklerimizden biraz ayrı olarak, en azından ben kendim öyle anlatmayı planlıyorum. Yani ben çünkü eltiyim, görümceyim. Ve gelinim. Ama burada anlatacağım, vereceğim örneklerin hiç bunlarla, o kişilerle ilişkisi olmayacak. Çünkü çok sevgi dolu, hepsini ayrı ayrı da çok severim. Bir ilişkimiz var. O yüzden şimdiden beri yanlış anlamaya mahal vermeyeyim.
Şimdiden bütün ilişkilerini garanti altına
Garanti
aldın.
altına aldım. Tabii. Hiç kalp kırmayalım. Ki gerçekten de hepsiyle ayrı ayrı severim. Ayrı ayrı da iyi ilişkilerimiz var. Ama o hani dengeli ilişkinin yürütme yollarını falan anlatabilirim.
Ama şeyi görüyorsun değil mi? Mesele akraba olunca yayında bile bir
Tabii.
temkinli olma ihtiyacı var.
Tabii.
Akrabalık ilişkileri öyle netameli bir konu ki hem ortaklığa, yakınlığa, samimiyete ihtiyaç duyuyorsun ama hem de kişisel özelliğini koruman gerekiyor. Hem diğerleriyle ortak hareket etmen gerekiyor ama hem de bir taraftan bireyselliğine alan açman gerekiyor. Çok netameli konu. Yani orada
Evet.
bütün şemalar tetiklenebilir.
Evet. Yani ilişkiler de biraz mecbur ilişkiler olduğu için, zorunlu ilişkiler olduğu için de hani diyoruz ya, seçmiyoruz, akrabalarımızı seçemiyoruz, keşke seçsek diye. Yani evet, bir mecburiyet, ama akrabalık bağının oluşup oluşmaması da biraz emekle, niyetle, istekle, tercihle, o ilişkinin kolaylığıyla da mümkün oluyor.
Tabii. Bir de hani iki uçta da yaşanabiliyor. Yani birbirine düşkün insanlar var ama akraba bizde düşmanlaştırılır da aynı zamanda. Mesela akrabanın yaptığını insanı akrep yapmaz derler. Ya da zaten hısım kelimesiyle akraba anlamına gelen, düşman anlamına gelen hasım kelimesi de benzer kökenlerden geliyor. Hani hısımlıkla hasımlık arasında
ince çizgi.
bir harf var.
Evet,
Hısım
evet.
hasma dönebilir yani.
Evet. Bak, şeyi fark ettim ya, program açılırken akraba ilişkileri deyince hep daha çok hani eşin, senin akrabalarınla olan rollerimi vurguladım. Yani aslında halayım da,
Netameli yerleri vurguladın sen.
evlatsın da
Ama şöyle
aslında,
de bir şey var.
kuzensin.
Eltiyim dedin, görümceyim dedin, bir de
Gelin.
gelinim dedin. Üçü de kadınlarla ilişkiler yani
İlgili.
erkeklerle
Ev
ilgili
onu
ve
da saymadım
saymadım. Çünkü kadının başına ne geliyorsa kadınlar gelebilir kardeşim,
hakikaten.
dikkatli olma. Çünkü onlar şöyle
Hakikaten.
dinliyorlar. Öyle
Evet.
mi Zeynep Hanım?
Ya
Diye.
diziler de bunların üzerine dönüyor yani. Çok izlemiyoruz dizi ama hani duyduğum, bildiğim. Dolayısıyla evet. Yine bir seçtim yani. Bazı ilişkileri seçtim.
Seçtin yani.
Evet.
Benim hiç aklıma gelmedi öyle bir şey yapmak, düzeltme yapmak yani. Benim aklıma şey geldi. Akraba deyince benim aklıma Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki eniştemiz diye herhalde başlığını yanlış. Hacı neydi? Vamık Bey. Vamık. O Vamık Bey'in o deli dolu işte abartılı halleri geldi. O enişteler vardır ya ailelerde oradan dolayı yani. Vamık enişte. Böyle genelde zevzek olurlar. Bu şeyde de Tosun Paşa filminde de küçük enişte vardı ya böyle
Enişte,
bir nerede ne söyleyeceğini bilmeyen falan patavatsız olarak karikatürize edilir. Ya da işe yaramaz dayı. Yani
evet.
ailenin bütün malını, mülkünü
Peki.
yiyen, eniştesinden borç alan falan vermeyen, kız kardeşlerin hakkını yiyen ama çok da sevimli dayı
Evet.
geldi benim aklıma yani akrabalık deyince.
Evet. Ya da niye öyle geldi? Duyduğumuz hikayelerde öyle, ya da kendi algımızdan da bakıyoruz tabii. Bu amca da olabilir aslında. Ama amca deyince bana da böyle öfkeli, diğerlerini dışarıda bırakan, hani bozuk sıkıntılar
İleride.
ilişkilerde uzak, küsen
Muhtemelen
birileri
bunlar etrafımızda gördüğümüz
olanlar.
hikayeler ama bu
Evet.
dayı enişte biraz herhalde sinemada falan da edebiyatta da sık kullanılan
Evet.
durumlar bir klişe haline de gelmiş olabilir. Şimdi biraz teorik bir temelle gireyim. Bizimki gibi uyum odaklı toplulukla birlikte yaşamanın birincil hedef olduğu toplumlarda, bireyselleşmenin nispeten geriden geldiği toplumlarda akraba ile birlikte yaşama, akraba ile uyum sağlama bizim için hayatın normallerinden biri. Pek çoğumuz da akrabalarımızla ilişkimizi yakın olarak sürdürüyoruz. Ama orada çok hassas sınırlar var. Şimdi biz artık bireyselliğin öne geçtiği, artık bireyselleşmenin başladığı, insanların bireysel alanlara, özerk alanlara ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu bir farklılaşma hali. Toplulukla birlikte yaşayan ama bireysel ihtiyaçlarının da farkına varan insanlarız biz. İşte orada zorlanma başlıyor. Bireyselleşmeye başlayan bencil gibi görülebiliyor, aykırı gibi görülebiliyor, değişik görülebiliyor, farklı görülebiliyor. Ama bu çok sağlıklı bir ihtiyaç aslında. Bunu görmezden gelmek ihmalkarlık olur. Ama onun dışında da o uyumu da sağlamak gerekiyor. Çünkü orada da bizim yakınlarımız var. Ama Zeynep, bizim şemalarımız yalnızca anne babamızla çekirdek ailemizde oluşmuyor. Büyüklenmeci tarafı olan bir teyze, kibirli bir hala, kendi çocuklarını daha zeki, daha akıllı, daha becerikli, daha başarılı gören bir dayı, bir kıyas mekanizmasını devreye sokabiliyor. Ya da patronluğunu elinden bırakmak istemeyen bir amca. Ya da erkek kardeşiyle ilişkilerinde sürekli orada olmak isteyen bir hala bizim şema oluşumumuzu da sağlıksız anlamda besleyebiliyor. Bütün buralarda öfkeli olmayı öğrenebiliyoruz, tepkisel olmayı öğrenebiliyoruz. Kusurlu, yetersiz olmayı öğrenebiliyoruz. Daha aşağıda olmayı öğrenebiliyoruz. Akrabalarımızın bir kısmı zengin. Biz yoksulluk içinde geliyorsak burada farklılığı öğreniyoruz. O yüzden akrabalık demek yalnızca böyle elti gelin görümce çekişmesi demek de olmuyor.
Olmuyor tabii. Yani büyük bir ailenin, geniş ailenin içerisinde aslında kimlik geliştiriyoruz. Özellikle de akrabalarla büyüdüysek, hani aynı apartmanda oturanlar oluyor, aynı bahçeyi kullananlar oluyor, aynı şehirde ya da İzmir'de belli bir bölgede hep bir arada, yani bayramlar, bayram seyran dışında da günlük hayat eğer akrabalarla çok vakit geçiriliyorsa, bizi büyüten halalar, teyzeler varsa anne babalar kadar bizim üzerimizde, kişiliğimiz üzerinde olumlu ya da olumsuz etki sahibi olabiliyorlar. Ve akrabalık ilişkilerinde o dediğin gibi mesela büyüklenmeci, yukarıdan bir bakış, öyle bir hala ya da amca kendi çocuklarını daha yukarıda değerlendirebilir ama ailenin dışına çıktığında genel olarak kendi aileyi de başka ailelerden daha üstün ve yukarıda değerlendirilebilir. Hani kibir diyebileceğimiz bir şey de böyle bir özellikle bir akrabalık örüntüsü haline gelebiliyor. Çünkü bu bir inanç. Bu inanç bize de geçebiliyor. O yüzden kendi inançlarımızı değerlendirirken haladan, teyzeden, dayıdan temas halindeysek özellikle çok muaf değiliz. Dolayısıyla o şemaların aktarımı oralardan da olabilir. Öyle ailelerde ya da işte bizim ailede öyle, işte teyzem de öfkesini hiç kontrol edemez, şeyde annem de öyleydi gibi bir şey. Bir iletişim dilini de kendimize ortaya koymayı da yine akrabalık ilişkilerinde modelleyerek ve maruz kalarak öğrenebiliyoruz.
Yani yalnızca yakın olmamız gerekmiyor. Uzaktaki biriyle ilişkimizde de uzak olmayı öğreniyoruz. Mesela akrabalarımız bize uzaksa, temas kurmuyorsa, yıllardır Almanya'da yaşayan ve görmediğimiz bir halamız varsa,
halalığı öyle zannediyorsun.
Öyle zannediyorsun. Akrabalığı böyle zannediyorsun. Ama o sadece akrabalık ilişkilerini etkilemiyor. Senin yakınlık kurma biçimini etkiliyor. Biz böyleyizdir yani. Hani çok temas etmeyiz. Hani biz kendimize alan açarız. Mesela bunun altını böyle sanki üzerine düşünülmüş bir şey gibi de dolduruyor. Biz böyleyizdir. Bireysel sınırlarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Aslında o bireysel sınırlar değil. Kopukluk, bağ kuramama hali. Ama kimisine de fazlaca iç içe geçmiş bir hale dönüyor.
Oradaki dengeye ihtiyaç var değil mi? Yani aslında insana ihtiyacımız var, yakınlığa ihtiyacımız var. Bizim geçmişimizi, çocukluğumuzu, anamızı, babamızı bilen kişilerin o getirdiği sıcaklığa ihtiyacımız var. Ama bazen o ilişkiler içerisinde kaybolmamak için diğer tarafa savruluyoruz. Ülke değiştiren çok genç var mesela. O iç içelikten kurtulmanın yolu başka bir ülkede bir hayat kurmak oluyor. Oraya da savrulmadan, diğer ucu aşırı bağımsız uca da savrulmadan ihtiyaç duyduğumuz şey sağlıklı, dengeli bir yakın ilişki. Ama bunu da yapmak zor olduğu için o dengeyi kurmak genelde uçlarla yürüyor bu iş.
Akrabalık ilişkilerini yürütmek bence ciddi kişisel olgunluk gerektiriyor.
Evet.
Çünkü akrabalık biraz giderek çatallanan da bir ilişki. Kardeşler var ama bu kardeşler bir süre sonra evleniyorlar. Aileye dışarıdan başka kadınlar, başka adamlar, başka kültürler, başka yaklaşım biçimleri, başka bakış açıları, başka kültürel değerler geliyor. Orada mezhep farklılıkları oluyor, etnik köken farklılıkları oluyor, ekonomik sınıfsal farklılıklar oluyor ve bu farklılıkların bir arada harmanlanması ve sorunsuz bir şekilde yaşamaya devam etmesi olağanüstü zor.
Zor. Evet.
Hele bu aile biraz iç içe ise, çünkü orada hem kendi sınırlarını bileceksin, hem diğerinin sınırlarına şey yapacaksın, özen göstereceksin. Hem çocukları gözeteceksin, orada senin bir yetişkin kimliğin var. Ama hem de sen o ailenin çocuğu olarak diğerlerinden saygı bekleyeceksin. Sen de orada bir çocuksun aslında, gençsin. Bu çok zor bir rol şeyi değil mi? Evet. Dağılımı değil mi?
Evet, zor. Yani pek çok da örnek durum var ya, kendi akrabalarından ayrışamayan kadın ya da erkek, kendi ailesine kurduğu çekirdek aileye gerekli olan zamanı, enerjiyi de ayıramıyor. Onları da onun bir parçası haline getirmeye çalışıyor. O iç içe geçmeye, kendi dahil olduğu gibi bazen kendini fedadan, bazen kaçınmacı, kaygılı bir yapıdan olabilir, bağımlı bir yapıdan olabilir. Kendi ailesini de oraya sürüklüyor.
Tabii bir de mesela kontrolcü bir dede, kontrolcü bir nine, böyle bir kapak gibi, o kapağı kapattı mı artık kimsenin oradan çıkmasına izin yok. Ve sen dışarıdan geldiysen o kapağın içine girmek zorunda kalıyorsun. Ama girersen çıkışın yok. Fakat girmezsen kapağın dışında hissediyorsun kendini. O ailenin
ya
doğal bir parçası. Kapağın ya,
ya
da dışında yer alacaksın.
Yer alacaksın. Yok yok, öyle bir şey yok.
Meyhane köşelerinde kahrolacaksın diye yani. Şimdi ama orada belirleyici başka. Bir de bunun adını birbirine düşkünlük, birbirine yakınlık, birbirine çok destek olma gibi koyuyorlar. Ne alakası var kardeşim? Senin koyduğun sağlıksız sınırlara ben uymak zorunda değilim ki.
Evet, evet. Oradaki sağlıksızlık şeyde oluyor değil mi? Yani bizim ailemize müdahale varsa, aile içi kararlara müdahale varsa, onlara danışamadan bir karar alamıyorsak, bir de aile büyüklerinin ekonomik gücü varsa, o gençlerin o döngüde kalma olasılıkları da daha fazla oluyor. Yani anne baba ekonomik açıdan da karar vericiyse.
Tabii.
Dışında kalmak çok
bir de
riskli
mesela
yani.
Taşra kökenli ailelerde bazı çocuklar hassas oluyor. Doğuştan daha böyle nazik olmaya, kendini yetiştirmeye yatkın oluyor. Doğum itibariyle getirdiği estet bir tarafı var. Estetiğe daha yatkın, entelektüel gelişime çok daha yatkın. Taşra kökenli bir ailede büyüyorsan yandın. Seninle alay ederler, isim takarlar, lakabın vardır. Ondan sonracıma senin kibarlığın bir şaka konusu olur. Mesela benim rahmetli, ya işte hayat ne kadar şey Nihat abi, rahmetli diye konuşmaya başladık ya. Daha dün hayatımızın içindeydi yani. Rahmetli Nihat abi diyelim yani, yeni kaybettiğimiz için kabul etmek ve bunu böyle konuşmak zor. Nihat abi bana entel derdi. Entel, entel aşağı entel yukarı. Yani hani takdir mi ediyor? Benimle alay mı ediyor? Belli değil yani. Bir taraftan şey yapıyor bak, entel okur diyor. Entel bilir, entel yapar. Ama buna ailenin diğer yoruyor. Mesela annem de, onun teyzesi, annem de eşlik ediyor. Enteli biliyorsun diyor. Mesela ha ha ha diyorlar. Hani iyi mi kötü mü? Nasıl davranmak lazım burada?
Evet, çocuk gibi yani. Seni yaptığın gibi artık. Yani hiç yok. Ben entelim tabii. Çok okudum. Yani bunu açıklama ve savunmaya girmekte, öfkeyle ele almak da
zor.
Zor. Yani o aile örüntüsü içindeki rolümüz bambaşka. Onlar nasıl görmek istiyorlarsa öyle görüyorlar. Bir izleyen de yazmıştı, hani sizinle akraba olmak çok isterdim ama bir tarafıyla da akrabanız olsak,
aileden biri olsak
sizin söylediklerinizi hiç de dikkate almazdık muhtemelen diye, gerçekten öyle oluyor.
Ya öyle söz var ya, kimse kendi büyüdüğü mahallede peygamber olamaz diye.
Evet,
yani hani.
Evet.
Ya senin geçmişini biliyoruz derler yani.
Evet.
Peki sen akrabalık ilişkilerine ne öğrendin Zeynep?
Akrabalık ilişkileri, birincisi yani aile büyükleri, teyzeler, halalar, dayılar, amcalar, onlarla kurulacak bağ, onların bize nasıl davrandığıyla ilişkili. Çünkü ilişkide her zaman sorumluluk yetişkinde. Yani bir kişi akrabamız olabilir ama onunla duygusal bağ geliştirmemiş olabiliriz. Onun bize gösterdiği yakınlıkla ilgili bu. Bizim hayatımızda olma isteğiyle ilgili, bizimle ilgili merakıyla ilgili, temasıyla ilgili, bizimle yaşadığımızla ilgilenmesiyle ilgili. Yetişkin dayı amca teyze ne rolündeyse bize bu yatırımı yaptıysa o duygusal bağ geçmişten itibaren gelişerek zaten geliyor. Geçmişte de duygusal bağ oluşmadıysa sonradan oluşturmak yani imkansız demeyeyim ama sonradan oluşturmak zor oluyor. Ancak bizim yetişkin aklımızla o ilişkiye yatırım yapma çabamız ve niyetimiz olursa o bağ sonradan güçlenebilir. Bunu gördüğüm bir şey var. Bunu çift taraflı söylüyorum. Dolayısıyla o rollerimde ben küçüklere yatırım yapmaya çalışıyorum ki o duygusal bağın sorumluluğunun bende olduğunu bildiğim için aramadı, sormadı, gelmedi, gitmedi gibi hiçbir şeyi mesele yapmıyorum yeğenler açısından. Ama onların hayatında olmaya, onları merak etmeye çalışıyorum. İlişkiler yıllar içerisinde bana bunu öğretti. Kendi akrabalarımın da büyük kısmını daha önce de söylemiştim maalesef yani. Ben 20'li yaşlarımdayken onlar vefat ettikleri için bugüne taşıdığım çok kendi tarafımdan çok akraba ilişkisi yok. Hemen hemen hiç kimse kalmadı yani birkaç kuzen dışında.
Peki buraya bir başka boyut daha ekleyelim. Kayın akrabalar yani. Onları görmek insanda bir şaşkınlık yaratıyor mu? Kayınbirader, işte sen görmedin ama kayınpeder, genel olarak kayınvalide, diğer bir aileyle akraba olmak, evlilik yoluyla akraba olmak insanda bir şaşkınlık, merak uyandırıyor mu?
Tabii çok farklı oluyor. Farklı kültür. Yani bizim de kültür olarak farklılıklarımız vardı. Farklı kültür ama o zaman ilk zamanlar çok güzel oluyor. Yani her şey çok tatlı geliyor. Her davranış örüntüsü tatlı geliyor. Ben herkes zaten çok hala da çok seviyorum. O bir hem merak hem heyecan ve olumlama eğilimi fazla oluyor başlangıçta. Sonra
evlenen çocukların bir şeyi var değil mi? Eşinin anne babasını çok seviyor. Keşke benim anne babam da böyle olsaydı diyor başlangıçta.
Evet, evet. Yani ilk zaman nişanlılık zamanı mı nişanlı mı anne demiştim anneme, kayınvalideme. Annem de duydu. Ne çabuk anne dedin dedi ya, ne kadar kolay dedin, hızlı dedin yani. Orada böyle bir heyecan, bir heves, bir şeyin parçası olma, kabul edilme isteği, bir merakı oluyor tabii.
Sonra annene hak verdin mi? Evet ya, biraz erken demişim.
De. Demişim tabii. Hep bu kadar uzun yıllar diyeceğimi bilseydim o kadar erken başlamasın.
Ya Abdülbaki Gölpınarlı'dan okumuştum ben bunu. Hem de çok böyle alakasız bir kitapta, tasavvufla ilgili bir kitabında kayın kökünün kayın ağacından geldiğini yazıyordu Abdülbaki Gölpınarlı. Kayın ağacı kırıldığı yerden bağlanırsa, kaynarsa yani kırıldığı yerden büyümeye devam ediyormuş. Yani aslında kayın demek, kayın akrabalık bir yere aşılandığında oradan büyümeye devam ediyorsun. O ağacın kökünden geliyormuş.
Ne kadar güzel. Çok da doğru.
Çok da doğru. Sen de bir aileye giriyorsun, bir aşı oluyorsun oraya. Senin değer yargıların o aileyi etkiliyor. Onların değer yargıları seni etkiliyor. Eğer sağlıklı yapılarsa birbirlerini zenginleştirerek büyüyorlar.
Tabii,
ama sağlıksız yapılarsa birbirlerini daha da sağlıksız, daha da çatışan, daha da gergin bir hale getirebiliyor.
Evet. Yani bizim kendimizden verdiğimiz örnekler, herkes iyi ve insanlar birbirlerine iyi davranıyorlar ama bazen tabii böyle olmuyor, kabul olmuyor, bir reddetme oluyor, çatışmalı bir akrabalık, eşinin akrabalarıyla çatışmalı bir başlangıç oluyor. Oralar daha zorlayıcı.
Ben kendi akrabalık ilişkilerimde farklılığı öğrendim. Benim baba tarafım Diyarbakırlıydı. Doğu kültürünü öğrendim orada. Doğunun kendini ifadesi, iletişim biçimi, yakınlık kurması, akrabalığını gösterme biçimi. Babam, anne tarafım da Ankaralıydı. Orada da Ankara'yı gördüm yani. Ankara kültürü, nispeten Batı kültürü yani benzer şekillerde. Bu bana hem bir mülteci ruhu yaşattı. Ne oraya aitim, ne buraya aitim. Yani hani Diyarbakırlı bir tarafım ama beni Diyarbakır'da sokağa bıraksan yolumu bulamam. Yani bilmiyorum, kimse de benim orada Diyarbakırlı olduğumu düşünmez muhtemelen. Ama Ankara'dayken de kendimi çok Ankaralı gibi hissetmedim. Biraz da bu memur çocuklarının psikolojisidir. Yani hiçbir yere yerleşemezsin. Böyle her yerde bir kimliğin vardır. Bir yerde doğdun, bir yerde büyüdün. Annen bir yerli, baban bir yerli. O yüzden akrabalık ilişkileri de senin kendini nereye konumlandıracağına bir türlü karar veremediğin bir yer oluyor. Bu hem sana özel bir alan açıyor, daha kolay bireyselleşiyorsun ama hem de kökeninle ilgili, hani benimseyeceğin referans kültürel değerlerle ilgili bir zorluğa da sebebiyet veriyor.
Evet. Yani başta çünkü kimlik oluştururken daha keskin olma eğilimimizde oluyoruz. Yani ben de mesela senin için işte Diyarbakırlıyım. Diyarbakır geleneksel değerleri ya da o kültürden gelen öğretiler sanki bir şey olmak ve onun tüm değerlerini benimsemek gerektiği gibi. Ama zaman içerisinde insan esnekliği öğrendikçe her birinden kendi potasında aldığı, erittiği değerler, özellikler oluyor. Aslında bunu yapabildiğimiz zaman akrabalık ilişkilerindeki o esnekliğe de ulaşabileceğiz. Kendi içimizde tam olduğumuzda, ne isteyip ne istemediğini bildiğimizde, boyun eğmeden ayrıldığımızda, kendimizi feda döngüsüne girmediğimizde, sınırlarımızı keskin olmayan biçimde çizebildiğimizde, akrabalık ilişkilerindeki bize biçilen roller bir mizahla baş edilebilir olur, gülebiliriz. Orada o rolü bir süre benimseriz, sonra o rolden, o mekandan ayrılınca kendi kimliğimize zaten dönebiliriz. Hani bu esneklik bizim o ilişkileri de daha rahat yürütmemize neden olabilir. Çünkü her akraba, yani ne zaman evleneceksin, çocuk ne zaman, kaç para kazanıyorsun? Hani kişisel alanlara dair sorular soruluyor.
Mahalle baskısının mikro modeli o değil
oluyor
mi?
Oluyor, evet. Yani bunlara maruz kalınabilir ama biz içimizde esnek ve tam olunca onları da şakayla, mizahla geçiştirebiliriz. Biz de yeğenin peşine düştük ya, bir türlü öğrenemedik kaç lira maaş aldığını. Oluyor demek ki yani. Öyle bir mi? Şey söylemedi.
Değil mi? Ben de hem amcayım hem dayıyım. Bunlar bir aslında babalığa hazırlayan şeyler de oluyor. Hani bu fark etmeden orada biraz antrenman yapıyoruz.
Evet, doğru.
Yani o çocuklarla ilişkilerime, yeğenlerimle ilişkilerime bakıyorum. Yanlış yaptığım şeyler var, hatalı yaptığım şeyler var. Çok iyi niyetle olan ama aslında sonucunun iyi olmadığı şeyler var. Ama bir taraftan onlara hissettiğim yakınlık, sevgi var. Orada ben de genç çocuğum ama yani bilmiyorum ne nasıl yapılır. Ben de kendimce bu yollarımı bulmaya çalışıyorum. Onlar da benim için çok öğretici oldu yani. Orada hem kendi kimliğimi inşa etmeye çalıştım. Herhalde senin söylediğine benzer şeyler söyleyeceğim. Akraba ortamında hem insanın kendi kimliğini inşa etme ihtiyacı var, hem o ilişkilere direnme ihtiyacı var. Ama hem de orada uyum gösterme ihtiyacı var. Ama hem de orada öğreneceğimiz şeyler var. Yani ben bugün babalığın antrenmanlarını yeğenlerimle ilişkimde yaptım. Dolayısıyla daha zorlandım diyebilirim yani.
Evet.
Ama bir taraftan da diğerlerinin bana gösterdiği, akrabalarımın bana gösterdiği şefkatle de şefkati öğrendim diyebilirim. Çünkü bizim çok şükür akrabalarımız hep iyi insanlardı. Yani şu da dolandırıcıydı diyeceğimiz, çarpıp kaçtı diyeceğimiz ya da ne bileyim şöyle kötü niyetli bir adamdı diyeceğimiz biri çok şükür ne anne tarafında ne baba tarafında oldu. Onlardan da yakınlığa dair çok şey öğrendim. Yani aslında ne kadar geniş bir kültürel havuz orası, bir zenginlik yani.
Evet.
İlişkiye dair, yakınlığa dair, dürüstlüğe, ahlaka dair bir sürü insandan ne çok şey öğrenebiliyorsun.
Evet,
yani.
Evet. İşte kendi kimliğimiz oluştuğunda orada kaybolmadığımızda bu bir öğrenmeye dönüyor, evet. Değil mi? Bu bir deneyime dönüyor. Yoksa ama o havuzun içerisinde varlığımız yok olursa o zaman o iç içe geçmeden bir şekilde oradan sıyrılmanın, kurtulmanın yollarını arıyoruz. Öyle bir mücadele alanına dönmüş oluyor orası. Kendi akraba belli bir yaşa geldikten sonra da 20'ler gibi olabilir bu. Akrabalık ilişkilerini yaptıklarımızla dönüştürmeye etkimiz de var. Bunu da biraz fark etmek gerekiyor.
Hmm.
Bizden küçüklerle nasıl bağ kuracağımızı, onların hayatlarıyla ilgilenmek aramızdaki bağı güçlendirebilir. Aile içerisinde bayramlarda sohbet edilmiyorsa bizim sohbet konuları açmamız onun yeni bir ritüel olmasına neden olabilir. İnsanlar akrabalık ilişkilerinde birbirlerine olumlu şeyler söylemekten imtina ediyorlarsa, takdiri yoksa biz bunu başlatabiliriz dolayısıyla. Yani akrabalık ilişkilerinin boyun eğici ve müdahale gücü olmayan kişileri değiliz. Yani biraz da 20'lerden sonra da ya gençlerle ya yetişkin kuşakla da bu değişim dönüşümü biz başlatalım. Biliriz.
Bunu sen yaptın bizim ailede. Yani benim ailemle yakınlaşmamı biraz da sen sağladın bu yetişkinlik yıllarında. Ben şimdi ailemi eve çağırdığımda güler yüz görmeseler ya da zengin sofralar olmasa, hani zengin sofra derken yemek çeşidi anlamında değil, birlikte kaynaştığımız bir sofra olmasa, senin güler yüzün olmasa ben onlarla bu kadar yakın ilişki kuramazdım. Bir seçim, evet, yapmak zorunda kalırdım. Ya seninle gerilim yaşayacağım ya onlara daha çok yakınlaşacağım ya da seni tercih edeceğim. Ama sağlıklı ilişkiler biraz buna gerek duyurmayan ilişkiler. Sen hem biz kendimize alan açtık hem de sen bir ev sahibi oldun. Yani hani benim yakınlarımla kendi yakınlarınmış gibi. Gerçekten de öyle hissettiğin öyle için öyle tabii. Oldu yani. Hani eve giren bir yenge, sen Nemrut bir kadın olsaydın muhtemelen benim ailemle bu kadar yakın ilişkilerim olmazdı. Ya da yeğenlerim bana gelirken bu kadar kendi evlerine geliyormuş gibi rahat hissetmezlerdi yani. Evet, ne kadar önemli evet, aileye evet. Girenin de aynı.
Şöyle bir şey oluyor bence. Yani senin üzerinden bir ilişkimiz yok. Yani bunu başarmak başka bir şey oluyor. Yani senin yeğenlerinle benim başka ilişkilerim var. Senin üzerinden değil. Yani Alper'le, Uğur'la, Umay'la, Nilay'la başka türlü. Çünkü onların da fark ediyorum sohbet ederken anılarında benimle ilişkileri ayrı. Hı. Saçını örmüşüm onun, işte okula gitmişiz beraber, işte ilk genç kızlıkta bir şey sohbetini yapmışız, işte Uğur'la başka bir şey yapmışız, ona bir yere götürmüşüm gibi. Senin dışında da bir bağ kurunca çocuklarla, akrabalarla, o bizim de hani zorunluluktan çıkıp biraz tercihe dönüyor. Ama her akrabamızla da tabii bu yakınlığı kurmak durumunda değiliz. Ama ayrı bir ilişki, ayrı ve yakın ilişki ya da ayrı ve uzak ilişki bizi daha kontrol duygusu içerisinde kalmamıza neden olur. Dolayısıyla ben bir davet olduğunda hadi bir araya gelelim dediğinde senin üzerinden değil, ben yine çağırmış oluyorum. Çünkü ben özlemiş oluyorum. Ben onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Onlar da amcalarının, dayılarının evine evet geliyorlar ama aslında Zeynep ablalarına da
ama orada geliyorlar. Ben böyle kontrolcü, kıskanç, sınırlar koymayı isteyen ya da işte sizin ilişkinizde kendini dışarıda hisseden biri olsam orada da aksar. Herhalde akrabalık ilişkilerindeki netameli taraf bu. Değişken çok.
Çok, evet.
Dışarıdan gelen biri var, içeridekinin karakter özellikleri var. O birbirleriyle yakınlık kuracak insanların kişisel özellikleri var. Herhalde burada anlatmaya çalıştığımız şey şu: değişkenler çok fazla ama sen kendi bireysel sınırlarını bilirsen ve yanındaki de senin bireysel sınırlarına saygı duyarsa ve seni desteklerse, bir öncelik sırası yapabilirse, yani karımın ihtiyaçları var ben gözetirim ya da senin söyleyeceğin durumda eşimin ihtiyaçları var ben bu sınırları koymasına destek olurum dersen, sonrasındaki o ilişkiler de sağlıklı örülüyor. Ama bizim aramızdaki ilişki sağlıklı olmadan akrabayla da ilişki kurmak çok zor oluyor.
Oluyor, evet. Bazen kabuller de olabilir yani. Eşimizin akrabalarıyla ilgili daha sınırlı ilişki isteyebiliriz. Bu kabuller, böyle anlaşmalar da olabilir. Hani olması gereken zamanlarda bir araya gelinebilir ama kişiler kendi akrabalarıyla daha bireysel düzlemde de görüşe de bilirler. Ama burada bir küskünlük, kızma, istemiyor gibi anlam okuma gibi şeyler olmazsa, bunlar da çiftler arasında konuşulursa daha açık biçimde de bu yürütülebilir.
Akrabalık ilişkilerinde belirleyici olan kadınlar mı oluyor Zeynep? Gelin, görümce, elti.
Ya öyle demek istemiyorum. Yani öyle olmasın ama geleneksel yapıda ya, o bence değil yani, kadın erkek olarak.
Peki
değil.
Gelin görümce olmak mı daha zor, elti olmak mı daha zor? Sen kendine bakma, hani ortama şeye.
Yani işte o geleneksel rollerin içerisine kaybolup kaybolmamakla ilgili bence. Öyle tanımlayıp o rolün içerisinde kaybolup o kıyaslara girilirse, hani var mı gelin görümce sözleri falan diye, en çok eltilerle ilgili var, onu söyleyebilirim. Tarama yaptım da hani bunlarla ilgili sözler diye. Olumsuz. Daha çok eltilerin birbirine rekabeti ve kıyasıyla ilgili. Ama o biz kendi kişisel tuzaklara, o kıyas tuzağına düştüğümüzde, rekabete düştüğümüz için de oluyor. Çok bilemiyorum yani. O geleneksel rolden korunup korunmamayla ilgili bence. Baktım da araştırmada var mı diye şeyi bir görebildim. Bir anket çalışması yapılmış. Aile bağlarının gücüyle ilgili akrabalık. %33'ü 2024'te görüşülen kişilerin %33'ü güçlü demiş. %50'ler orta düzeyde demiş. Yani o bireysel bir toplum oluşu, şehirleşme, akrabalıklardan uzak bir hayat, modern hayat diyeyim, belki bu uzaklaşmaya neden oldu. Hani akrabalık bağlarımız o çok çok hepimizin güçlü değil, %30 kadar.
Bir de aslında mesele akrabalık ilişkilerinden daha ziyade Zeynep, insanın kişisel olgunluğu, kişisel sınır koyma becerisi, kendini gerçekleştirme çabası.
İşte onu demek istedim.
Yani ilişki ne kadar yakınsa sendeki dezavantajlar, defekler de bu kadar kolay görünür hale geliyor. Bunu eşinle de yaşayabiliyorsun, anne babanla da yaşayabiliyorsun, çocuğunla da yaşayabiliyorsun. Halkanın bir sonrası da zaten akraba. Bu akrabalık ilişkilerinin bizi zorlaması değil de daha çok bizdeki defeklerin daha görünür hale ya da karşıdakinin zorlayıcı taraflarının çok daha görünür hale gelebileceği kadar yakınlıkta ilişkiler yani. Ne kadar yakın sorunlar o kadar görünür.
Görünür. Hem de o rollere çok kapılmamak herhalde. Ben kendimi mesela hiç öyle o rollerle hiç tanımlamadım. Zeynep olarak tanımlayınca, o rollere de girmeyince, çünkü o role girince sanki ne bileyim görümcenin ya da işte eltinin yapacak davranış kalıpları varmış gibi, o da zihnimizdeki zihin haritalarından, o rollerle tanımlamamak da, Zeynep olarak da ilişkilerde olmak dediğin o zaten sınırları ortaya koymayı da sağlayabilir. Senin var mı öyle zorlandığın bir rolün?
Akrabalık ilişkilerinde mi?
Evet.
Ya ben aile içinde genelde hür general olarak yaşadığım için çok böyle umursamayan, takılmayan, ama bunlar şematik bir yapı. Yani beceri ya da karakter değil. Ben kendimi ayırarak, ayrıştırarak kendime bir alan açma imkanı buldum. Belki de hani akrabalıktan ziyade benim birincil ailemle, kök ailemle yaşadığım örüntüler de buydu. O yüzden çok beni sıkıştıran herhangi bir şey olmadı. Ama zaten aile içindeki herkesin bana karşı Serdar öyledir. Hani Serdar girer çıkar. Hani kimse de Serdar niye oturmadı, niye el öpmedi, Serdar işte buna niye katılmadı demez. Çünkü bilirler ki Serdar kafasına göre takılır. Ama bu benim kendimi inşa etme biçimimdi. Boyun eğici de olabilirdim. Ama biz üç kardeşiz. Bizim aile ilişkilerinde, akraba ilişkilerinde herkesten beklenti farklıdır. Benim yaptıklarımı ablamla abimin yapmasına izin verilmez. Ablamla abim herhangi bir aile yemeğine katılmasa bu mesele olur. Niye? Çünkü onların bir açtığı bir alan var. Ben orada rahat ediyorum ama onlar büyükler. Onlardan böyle sorumluluklar bekleniyor. Onlar daha itaatkardır. Daha uyumludur. Çünkü benden daha büyükler ve ailenin daha katı kurallarıyla büyüdüler. Ama evet, ben kendime tanınan özgürlük ortamlarında büyüdüm. Ama şeyi isterdim yani. Daha çok akrabayla, aynı mahallede büyümeyi, kuzenlerimle birlikte olmayı çok isterdim yani. Burada bunun eksikliğini de hep çekmişimdir yani. Bana biraz yalnız da hissettirmiştir. Ama iç içe büyüdüğümde de şey der miydim bilmiyorum. Ulan bu nedir arkadaş ya? Bir tek başımıza alan yok da.
Artısı eksisi oluyor yani. Uzak olmanın da getirdiği bir yalnızlık hissi olabilir. Oluyor. Evet.
Ben bir toparlayayım, sen kapanışı yaparsın. Bu konularda aslında çok olağanüstü farklı şeyler söyleme çabamız yok. Bunlar aslında çok hayatın en doğal parçaları, en merkezde olan parçaları ama çok konuşulmayan şeyler. Bunların biraz konuşulabilir olmasına bir kapı açmak istiyoruz. Yani bu sohbeti dinlerken sizin de aklınızda kendi akrabalık ilişkileriniz canlanıyor mu? Ne kadarı sizinle ilgili, ne kadarı karşınızdakiyle ilgili? Bir araya geldiğinizde nasıl bir ilişki biçimi ortaya çıkardınız? Bunları düşünmek bence bizi geliştiren, değiştiren, farklılaştıran şeyler ve bunlara sağlıklı bir yerden bakmaya başlamak bence hayat kalitemizi de artırır yani. Yakın ilişkiler kurmak, akrabalarımızla daha sıcak bağlar kurmak bence hayatı daha konforlu hale getirir. Şunu konuşmadık, orayı da ekleyeyim. Bu çocuklarımız için de çok kıymetli. Çocuklarımız yalnızca bir anneyle babayla büyüdüklerinde bence mahrum kalıyorlar. Yoksul kalıyorlar. Hı hı. Amcanın, halanın, dayının, teyzenin çocuklarımız öğreteceği çok şey var yani. Hı hı. Ve çocuklar bence böyle gizli bir korkuları da var. Yalnız kalma korkuları, anneme babama bir şey olursa korkusu, kaygısı var. Böyle ailelerde sağlıklı akrabalık ilişkilerinin olduğu ailelerde çocuklar şunu da öğreniyorlar. Yalnız değilim yani. Hı hı. Onlara bir şey olursa beni koruyacak, evet, beni gözetecek, koruyacak, kollayacak aile üyeleri de var. Bu olağanüstü bir zenginlik yani. Hı hı. Çocuklarımızı bundan mahrum bırakamayız. Belki hani buna kadar gelmesine gerek yok ama dayısıyla edebileceği bir sohbet. Mesela bizim çocukların dayılarıyla da, halalarıyla da, amcalarıyla da bence çok farklı ilişkileri var ve hepsinden başka şeyler öğreniyorlar. Yani evet. Dayıları çok ilgilidir. Amcaları çok eğlenceli, merhametli, çocuksu bir tarafları vardır. Hala anne gibidir mesela bizde. Hem bize hem çocuklara yani. Bunlar çok olağanüstü ilişkiler. Yani ablamın eşi evine gittiğimizde baba gibi bir cömert sofrası vardır yani. Bunlar büyük zenginlikler değil mi? Yani abimin eşi, yengem çocuklarla her zaman yakın ilişki, oyuncu bir ilişki kurmuştur yani. Olağanüstü.
Evet.
Olağanüstü. Ne büyük şans. Hı hı. Allah hepsine uzun ömür versin. Yani abi. Çok saymadığımız akrabalarımız da var yani burada. Hepsinden çocuklarımız çok şey öğreniyor. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Bu haftayı akrabalık ilişkilerini gözden geçirerek değerlendirebilirsiniz. Yayın sürecinde konuşmadık ama kayınvalideyle ilişkilerin zorlayıcı olduğunu seanslarda da çok görüyorum. Ama hep gördüğüm şey mesele kayınvalideyle ilişki olmuyor. Bizim eleştiri hassasiyetimiz oluyor, yetersizlik hissimiz oluyor, kusurluluk hissimiz oluyor. Böyle hislerimiz varsa, bir de karşımızdaki kişi eleştirelse, orada böyle bizi yoran işlevsiz bir döngü oluşuyor. Kendimizle şefkatle bir ilişki kurup kendimizi tamamladığımızda zor olan akrabalarla kurduğumuz ilişkilerle de baş etmek daha kolay oluyor. Hem ilişkilerinize bakın, hem ilişkilerindeki kendi rolünüze ve hissettiğiniz şeylere bakın. Kendinizi iyi hissettirmeyen kişilerle akrabalık içinde olabilirsiniz. Bunlar çıkmak da zor olabilir. Ama o ilişkide ben ne hissediyorum, bunu nasıl onarabilirim diye bakmak, yine kendi çerçevemizden bakmak yapabileceğimiz şeyleri görmemizi sağlar. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.